Ayrım 2. Şeker Kaynana. Girit Masalları. Maria Amariotu. Sayfa 18. Ücret. Evinden ayrılmış ve uzaklarda birinin yanına uşak olarak girmiş bir adam vardı. Orada 9 yıl çalıştıktan sonra efendisine şöyle dedi: "Efendi, evime ve çocuğuma gidebilmem için hakkımı ödemeni istiyorum. Benim yanımda kaç yıl çalıştın?" "9." "Benim için 9 yıl daha çalışırsan o zaman hakkını öderim." Adam 9 yıl daha kaldı ve sonunda şöyle dedi: "Evime ve çocuğuma gitmek istiyorum. Lütfen efendi, bana ücretimi öde." Efendi uşağa şöyle dedi: "Bugün planladığını yarından önce yapma." Ödeme buydu. Adam çaresiz, üzgün, evinin yolunu tuttu. 18 yıl çalışmasına karşılık evine sadece birkaç söz götürüyordu. Yolda altın bir tasın zincirle bağlı olduğu bir çeşmeye rastladı. Üzerinde gelip geçenlerin zinciri kesmek ve tası almak için yaptıkları izler görülüyordu. Adam altın tası almayı düşündü. Nasıl olsa her zaman böyle şeyleri satın alan kuyumcular bulunurdu. Ansızın 18 yıl çalışarak kazandığı sözler geldi aklına. "Bugün planladığını yarından önce yapma." Adam tası almaktan vazgeçti. İki muhafız yakında bir yere saklanmış tası gözlüyorlardı. Adam tekrar yola koyulmak üzereyken muhafızlardan biri yanına geldi ve şöyle dedi: "İyi yürekli adam, biliyor musun, eğer tası almaya kalkacak olsaydın kellen uçacaktı." Adam geç vakit köyüne vardı. Kapının aralığından baktığında karısının genç bir erkekle birlikte oturmakta olduğunu gördü. Yemekteydiler. Birlikte gülüyor ve sohbet ediyorlardı. Adam kendi kendine şöyle dedi: "Tekrar evlenmiş." İçinden onu öldürmek geçti. İşte o anda yine aklına o sözler geldi: "Bugün planladığını yarından önce yapma." "Bir yabancıyı konuk eder misiniz acaba?" "İçeri gel." Adam komşuya şöyle dedi: "Bu akşam bitişikteki eve geldim ve beni kabul etmeleri için kapıyı çalmak istedim. Ama bana öyle göründü ki evdekiler yeni evlilerdi. Öyle bir halleri vardı. Bundan dolayı kapıyı çalmadım." "Yanılıyorsun," dedi komşu kadın. "Onlar ana oğuldur. Kadının kocası yıllardan beri gurbette." Adam o zaman gerçeği anladı ve kendisine o sözleri söyleyen efendisi için değil 18 yıl, bir 48 yıl bile çalışabileceğini düşündü. Sonra da komşu kadına kendisinin geri dönen o koca ve baba olduğunu anlattı. Kaynana ve gececini. Bir anne vardı. Oğlunu bir kızla evlendirmişti. Kısa bir süre sonra oğlunun seyahate çıkması gerekti. Böylece kaynana geliniyle yalnız kaldı. Kaynana her akşam gelinine eğirmesi için bir elek dolusu yün ve ayıklaması için bir ölçü bakla veriyordu. Ancak bu işleri bitirdikten sonra yatağa girebilirdi. Bahtsız gelin bütün gece oturuyor, yünü eğiriyor ve baklayı ayıklıyordu. Bir gece kaynana gelininin şöyle dediğini duydu: "Geldin mi uykum? Selam sana. Otur. Eleğimdekilerin hepsini çıkırığımdan geçirmem gerekiyor. Sonra ayıklanmaya ölçü dolusu bakla geliyor. Sonra seni alırım ve birbirimize sımsıkı sarılır uyuruz." Kaynana kendi kendine, "Kim bilir içeriye gelen ve onunla sohbet eden kimdir? Oğlum döndüğünde bunu ona anlatacağım," dedi. Gelinine eğirmek için yün ve ayıklamak için bakla vermeye devam etti. Bir süre sonra oğlu seyahatten döndü. Kaynana ona duyduklarını anlattı. "Buna inanmam," dedi oğlu. "İnanmıyor musun? Yine yolculuğa çıkacakmış gibi yap da kendi gözlerinle gör o zaman." Dedikleri gibi yaptılar. Adam akşam karısına şöyle dedi: "Sırt çantamı hazırla. Tekrar yola koyulmam lazım." Adam böyle dedi ve üst kata saklanıp ne olacağını beklemeye başladı. Annesi gelinine yine eğirmek için bir elek dolusu yün ve ayıklamak için de bir ölçü bakla getirdi. "Yünü eğirmeden ve baklaları ayıklamadan uyumaya gidemezsin." Bahtsız gelin oturdu ve çalışmaya başladı. Yorulduğunda her akşamki gibi yine şöyle dedi: "Geldin mi uykum? Selam sana. Çıkrığımı eleğimdekiyle doldurmam gerekiyor. Sonra ölçü dolusu ayıklanacak bakla geliyor. Ondan sonra seni alırım, birlikte uyuruz sımsıkı sarılıp." Kocası kadının konuştuğunu duyunca aşağıya indi. "Demin kiminle konuşuyordun?" "Uykuyla sevgilim. Annenin bana her akşam yün ve baklayla ne ettiğini görmedin mi?" Doğru mu bu? Benimle gelip ayıkladığım baklaları koyduğum fıçıyı ve kaç okka yün eğirdiğimi görmek ister misin? Bekle göreceksin der adam. Sonra bir hortumla fırıncının küreğini alır. Akşam olunca annesini dışarı çıkarır. Avluda annesini fırın küreğiyle, karısını da hortumla dövmeye başlar. Bu sana, bu da sana. Ardından da avludan çıkıp gider. Ertesi akşam gelin yine yün eğirmek ve bakla ayıklamak için oturur. Yediği dayaktan bütün kemikleri ağrıyan kaynanası gelir ve der ki, ''Kalk kızım, uyumaya gidelim. Yoksa gece cini gene gelir, seni hortumla, beni fırın küreğiyle döver.'' İki hırsız. Bir varmış, bir yokmuş. Konstantinopolisli, İstanbullu. Bir hırsız varmış. Bir de Giritli başka bir hırsız varmış. Bunlar ünlü adamlarmış. İkisi de birbirleriyle tanışmak, böylece kimin daha iyi olduğunu ortaya çıkarmak istiyorlarmış. Biri Konstantinopolis'ten, öteki de Girit'ten yola çıkmışlar. Bir çeşme başında karşılaşmışlar. ''Sen kimsin?'' diye sormuş biri. ''Ben Giritliyim ve Konstantinopolisli ünlü bir adamla buluşmak için yola çıktım.'' demiş diğeri. Böylece sözü açmış ve birbirlerinin ünlü hırsızlar olduklarını anlamışlar. Çeşme başında ağaçlar, çınarlar varmış. Orada dalların arasında bir karga yuva yapmış. Konstantinopolisli hırsız, karganın yumurtalarını çalmak için ağaca çıkmış. Birbiri ardına yumurtaları almış yuvadan ve onları cebine koymuş. Giritli, Konstantinopolisli'yi derhal takip etmiş ve aşağı inerken onun cebinden yumurtaları alıp kendi cebine koymuş. Sonra da Konstantinopolisli'nin ayakkabı bağlarını çözmüş ve fark ettirmeden almış. Konstantinopolisli ağaçtan inmiş, diğerine yumurtaları göstermek için elini cebine atmış ama yumurtalar orada yokmuş. ''Onlar burada'' demiş Giritli ve sonra diğerine sormuş. ''Söyle hele, ayakkabılarının bağı yok mu?'' Öteki ayakkabılarına bakmış, bağları yokmuş. ''Arkadaş'' demiş, ''ben iyiyim ama sen benden daha iyisin.'' Böylece Konstantinopolis'e gitmeye ve işi büyütmeye karar vermişler. Konstantinopolisli hırsız evliymiş. İşe başlamışlar. Bir keresinde Konstantinopolisli'nin evinin önünden geçen bir kervandan yüklü bir deveyi çalmışlar. Hemen saklanmışlar. Polis deveyi kaybedenlere şöyle bir öğütte bulunmuş. ''Deveyi kaybettiğiniz yere bir haç işareti koyun. Bulmak için oraya bakacağız.'' Kervancılar devenin kaybolduğu yerdeki evin kapısına bir haç işareti yapmışlar. Bunu gören Giritli bütün evlerin kapısına aynı işaretten yapmış. Polis şimdi hangi birini arayacak? Bunun ardından iki hırsız kralın hazine dairesine gitmişler. Büyük çivileri duvara çakıp basamak olarak kullanmışlar ve böylece yukarı tırmanabilmişler. İlk gece Giritli hazine dairesine girmiş, beğendiğini çalmış ve yine aynı pencereden aşağıya inmiş. Çivileri birbiri ardına çekmiş ve delikleri alçıyla kapamış. Böylece hiçbir şey görünmüyormuş artık. Bu olaydan dolayı yöneticiler yakaladıkları ve kör ettikleri eski bir hırsıza akıl danışmışlar. Ona olup biteni söylemişler. Hırsız eskisi, ''Gözlerimi oymamış olsaydınız onu yakalayıp size getirebilirdim.'' Ama şimdi ancak öğüt verebilirim. Hırsızın içeri girdiği yere bir katran kabı koyun. Katrana yapışacak ve kaçamayacaktır. Böylece onu yakalayabilirsiniz. Küçük pencerenin altına katran kabını koymuşlar ve gitmişler. Gece olduğunda hırsızlar yine gelmişler. Giritli Konstantinopolisli'ye, ''Bu gece sen çıkıyorsun, ben dün oradaydım.'' demiş. Konstantinopolisli çıkmış ve katranın içine düşüp yapışıp kalmış. Giritli dışarıda bekler bekler, öteki gelmiyor. Ne oldu, yoksa onu yakaladılar mı diye düşünmüş. Dikkatli bir şekilde pencereye tırmanmış ve içeri eğilip alçak bir sesle sormuş. Arkadaş ne oldu, çoktandır seni bekliyorum. Ben talihsiz bir adamım, katran kabının içine düştüm, yapışıp kaldım buraya, artık kurtulamam. Giritli onu oradan kurtaramayacağını anlayınca bıçağını çıkarır ve suç ortağının kafasını keser. Sonra arkadaşının karısına gidip der ki, ''Ah zavallı ah, bu gece böyle böyle oldu.'' Sabahleyin kralın adamları hazine dairesine giderler ve hırsızı başsız bir şekilde bulurlar. Yine eski hırsıza başvururlar ve ona olup biteni anlatırlar. Adam onlara şu aklı verir. hırsızın bir suç ortağı var. Bulduğunuz vücudu alıp büyük meydana götürün. Karısı geldiğinde ve onun için ağlamaya başladığında tutuklayın. Kralın adamları onun öğüdüne uyarlar. Ölü hırsızın karısı, kocasının bulunduğu meydana gitmek ve onun için ağlamak ister. Fakat Giritli ona şöyle der. Bunu yaparsan seni tutuklarlar. Sana incik boncukla dolu bir işporta tablası sağlayacağım. Sen o ıvır zıvırı satmak istiyormuş gibi yaparsın. Kocanın cenazesinin önünden geçerken sendeler düşersin ve ıvır zıvır kırılır. Kırılan cam parçaları için feryat edersin ve böylece kocan için ağlamış olursun. Kadın cam eşya dolu işporta tablasını almış ve sokakların arasında ''Güzel camlar, güzel camlar'' diye bağırarak satmaya çalışmış. Teşhir edilen cenazenin yanından geçerken de Giritli'nin dediği gibi tablasını düşürmüş ve camlar bin parçaya ayrılmış. Kadın feryat edip saçını başını yolmaya başlamış. ''Ah başıma gelenler, ah başıma gelenler'' diye ağlamış. Yeteri kadar ağladıktan sonra da oradan uzaklaşmış. Akşamleyin kör hırsız sormuş. ''Ağlamaya kimse gelmedi mi?'' ''Onun için ağlamaya hiç kimse gelmedi. Yalnız incik boncuk dolu bir işporta tablası taşıyan zavallı bir kadın sendeledi ve tablasındakiler yerlere saçıldı. O da onlar için ağladı.'' Eh, öyleyse o kadın hırsızın karısıydı. Kör hırsız krala akıl vermiş. Hırsız için onu öldürmeyeceğini garanti eden bir af duyurusu çıkar. Günün birinde sana büyük faydası olabilir. Kral sözü edilen fermanı çıkarmış. Giritli hırsız artık kendini güvencede hissediyormuş. Saraya girmiş, hırsızlığı bırakmış ve geçimini orada sağlamaya başlamış. Bir komşu kral, Konstantinopolis kralının bir hırsızı bile yakalayacak durumda olmadığını söylüyor ve onunla alay ediyormuş. O zaman Giritli eski hırsız krala şöyle demiş. ''Kralım, eğer izin verirseniz size böyle laflar eden o kralı çalacağım ve size getireceğim. Ama bunun için çok tavuk kanadına ihtiyacım var.'' Ona istediği tavuk kanatlarını getirmişler ve o da bunlardan kendisine rengarenk tüyleri olan bir elbise yapmış. Kral ona bir gemi vermiş ve eski hırsız diğer kralın ülkesine doğru yolculuğa çıkmış. Oraya varınca da doğru saraya gitmiş. Saraydakilere Allah bilir ne söylediyse onu kralın yanına bırakmışlar. Kral o sırada uyuyormuş. Eski hırsız tüylü elbisesini giymişmiş. Kralın kapısını vurmuş ve onu uyandırmış. Kral karşısındaki bu acayip yaratığı görünce korkmuş. ''Beni canını almak için Allah gönderdi. Allah aşkına bırak beni. Hayır olmaz. Allah beni seni almaya gönderdi. Sana yalnız canını almadan onun yanına götürmek gibi bir iyilikte bulunabilirim.'' Kral bunu kabul etmiş. Eski hırsız eski bir sandık bulup onu içine gizlemiş ve sıkı sıkıya tembih etmiş. ''Ne duyarsan duy, sakın sesini çıkarma.'' Giritli hırsız sandığı gemiye getirmiş ve yine aynı yoldan geri dönmüşler. Daha önce kralla aralarında bir işaret kararlaştırmışlarmış. Gemiden o işaretin verildiğini gören kral, hırsızın işini başarıyla tamamladığını anlamış ve topların ateşlenmesi emrini vermiş. Sandığın içindeki kral sormuş, ''Nedir bu?'' Eski hırsız şöyle demiş, ''Seni diri getirdiğim için Allah gürlüyor.'' Sonra saraya gelirler, sandığı açarlar ve yabancı kralı dışarıya çıkarırlar. Ev sahibi kral ona şöyle der. ''Demek bir hırsızı yakalayamadığım için benimle alay ettin. Bak o hırsız seni nasıl çalıp buraya getirdi.'' Böyle bitiyor masal. İsa ve Tembel. İsa henüz yeryüzünde olduğu zamanda havarileriyle bir köyün içinden geçerken hamur yoğuran bir kıza rastlamış. Kıza şöyle demiş. ''Kızım bana falanca ve filanca yere nasıl gidebileceğimi söyleyebilir misin?'' Hamur yoğurmakta olan kız ellerini özenle silmiş, kalkmış ve onlara yolu göstermiş. Kısa bir süre sonra sırtüstü yatan bir adama rastlamışlar. ''Arkadaş bize bir sonraki yere nasıl gidebileceğimizi söyleyebilir misin?'' Adam yattığı yerde hiç istifini bozmadan bacağının birisini biraz kaldırarak onunla gidecekleri yönü göstermiş ve şöyle demiş. Oradaki yol gidiyor. Yola devam ederlerken İsa havarilerine şöyle demiş. O tembel adamı gördünüz mü? O hamur yoğuran kızla evlenecek. Havarileri ona, "O adam öyle bir kızla evlenirse o kıza yazık olmaz mı?" demişler. "Zavallı adam nasıl yaşasın? Ama o çalışkan kızı alırsa onun sayesinde o da yaşayabilir." Tembel adam o kızla evlenmiş. Genç kadın ona, "Allah'ın bize verdiğine ekmek, tarlayı sürmek istemez misin?" demiş ve ona tohumluk malzemeyi vermiş. Ama tembel adam tarlayı sürmek zorunda kalmamak için birkaç çukur açıp tohumları bu çukurlara gömmüş ve eve dönmüş. Mart ayında ekinler yeşerdiğinde karısı ona, "Benimle birlikte tarlaya gelmez misin? Ekinlerimizin durumu nasıl bir bakalım?" demiş. Adam onunla birlikte gitmek istemiyormuş. Çünkü tohumları çukurlara gömdüğünü ve bu durumda da karısının hayal kırıklığına uğrayacağını biliyormuş. Ama ısrarlarına dayanamayıp karısıyla birlikte tarlaya gitmiş. Ama Allah'ın rahmetiyle yağan yağmur çukurlardaki buğday tohumlarını bütün tarlanın yüzeyine yaymışmış ve ekinler bütün tarlayı kaplamışmış. Adam bu durumu görünce kendi kendine şöyle demiş. "Tüh, Allah kahretsin, şimdi kim biçecek bunları?" Hasat zamanı geldiğinde karısına şöyle demiş. "Çok samanımız olacak, bunları ne yapacağız? Bana birkaç yumurta ver de kuluçkaya yatayım bari. Tavuklarımız çoğalırsa ancak bu samanları yiyip bitirebilirler." Kadın ona yumurtaları getirmiş. Adam da yumurtaları ısıtmak için oturmuş. Karısı ise hasat işlerine başlamış. Tesadüf bu ya, Efendi İsa bir gün o tarlanın yanından geçiyormuş. Kadına seslenmiş. "Hasadı yalnız başına mı yapıyorsun? Kocan nerede?" "Kocam samanı yiyecek tavuklarımız olması için evde kuluçkaya yatıyor," demiş kadın. İsa adamı karşısına alıp onu korkutmuş. "Bak," demiş, "oraya dağa gidiyorum. Orada oturacağım ve senin hasada yardım etmediğini ve oturduğunu görürsem gelip sana bir güzel dayak atacağım." İsa böyle diyerek oradan uzaklaşmış ve paltosunu bir ağaca asmış. Adam bulunduğu yerden İsa'nın paltosunu görüyormuş. Korkudan hemen işe koyulmuş. Karısı onu yemeğe çağırmış. "Ben oturamam. Bana ekmeği parça parça kes ve getir. Bir yandan çalışır, bir yandan yerim. Onun orada dağda oturduğunu görmüyor musun? Oturduğumu görürse gelir beni dayaktan öldürür." Tembel adam böyle demiş ve o günden sonra da çalışkan karısıyla birlikte o da çalışmaya başlamış. İsa ve Yağmur. İsa bir keresinde yeryüzüne inmişti. Bir yerde kalmıyor, dolaşıp duruyordu. Çift sürmenin zamanıydı ve henüz o kadar soğuk değildi. Bir tarlada çift süren bir köylüye rastladı ve ona sordu. "İşler nasıl gidiyor?" "İyi gitmiyor," dedi köylü. "Çünkü kurbağa bırakladı, çok geçmeden kış gelecek." İsa yoluna devam etti ve çift süren bir başka köylüye sordu. "Çift sürme işi nasıl gidiyor?" "Kuraklık var ama keklik öttü. Çok geçmeden yağmur gelecek." Efendi İsa yine sürülmekte olan bir toprak parçasına geldi, sordu. "Arkadaş, çift sürme işi nasıl gidiyor?" Köylü ona cevap verdi. "Durum iyi değil ama Allah'ın rahmetinin yağmur yağdırmasını gün boyunca bekliyoruz." İsa ona şöyle der. "Çift sürmeyi bırak, git orada karşıda otur." Bir bulut köylünün tarlasının üstüne gelmiş, adam akıllı yağmış, toprağı yeterince ıslatmış. Şimdi ilki kurbağayı, ikincisi kekliği onlara yağmur getirmesi için bekleyip dursunlar. İkinci ayrımın sonu, sayfa 35.